والله ما يسوى أعيش الدنيا دونك، لا ولا تسوى حياة بهالوجود. دامك أنت اللي رحلت كيف بصبر عالبعاد، وكيف بنثر هالورود عالبعاد، وكيف بنثر هالورود. روحنا راضي غيابك يا حياتي، هذه قسمة لي وهذا لي نصيب. كنت شمع الضيء وتشرق حياتي.
قرآن namaz kitabı yahut da ahlak kitabı olarak bakanlar da Kur'an'a iman etmemiştir. Kur'an'ın hayatımızın her alanına karışacağına inanmayan, her şeyini Kur'an'dan almak zorundasın. Kur'an'da bir hüküm varsa, bütün dünya hayır öyle değil şöyledir dese, sen bütün dünyayı çiğnemek ve Allah'ın kitabını çiğnememek zorundasın. O büyükleri, salihleri saygıyla ananlar, kendi çocuklarının öyle olmasını istemiyorlar. Çocuğu Allah'ın davası için çalışıyorsa mesela, oğlum yapma etme, evinde otur namazını kıl, başka bir şeye karışma diyorlar. Halbuki geçmişteki mücahitlerin, şehitlerin, alimlerin hakkında da güzel konuşurlar. O zaman onları neden seviyorsunuz? Allah'tan başka bir ilah tanımak, Allah'a iftira atmaktır. Allah'ın sıfatlarını eksik gibi görmektir. Allah'ı insanlar gibi görmektir. Allah'ın oğlu var demek, Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu demek, Allah'a iftira atmaktır. Yani sanki Allah da insan gibi Allah'ı insan makamına indirmektir. Ya da insanı Allah makamına çıkarmaktır. Her ikisi de Allah'a iftiradır.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Saffat suresinde Allah Azze ve Celle ehli cennete verilecek olan nimetleri ve ehli cehennemi çekeceği cezayı onların nasıl bir azap içerisinde kalacaklarını ifade etmişti. Ve ehli cennetin içinde bulunacağı nimetleri anlattıktan sonra ehli cehennemin içinde bulunacağı azabı belirterek, o cennet nimetleri mi daha iyidir yoksa zakkum ağacı mı? Cehennemin dibinden çıkan, kökünden çıkan, bütün gıdası cehennem olan o zakkum ağacı mı daha hayırlıdır yoksa cennetin nimetleri mi? O zakkumun tomurcukları şeytanın başları gibidir. Nasıl ki çirkin şeyleri ifade ederken bazı tabirler kullanırız. Güzel şeyleri ifade ederken de öyle. Güzel bir mesela kadın için veya bir genç bir kız için peri gibi denir hani. Veya kötü bir kadın için cadı gibi denir. Aynen öyle Allah Azze ve Celle burada zakkumun tohumlarını, tomurcuklarını ona benzetir. Şeytanların başları gibi olan o zakkum, tomurcuğu şeytanın başı gibi olan zakkum mu daha hayırlıdır? Yoksa cennetteki nimetler mi daha hayırlıdır ey insanlar? Ve Allah Azze ve Celle helak edilmiş olan kavimlerden bahseder bize. Onlara peygamberler gönderilmiş fakat onlar inkar etmişler. Hayatlarını değiştirmek istememişlerdi. Peygamberlerle mücadeleye kalkışmışlar ve özgürce yaşamak istemişlerdi. Peygamberi kabul etmeyenler Allah'a kabul etmişlerdi. Allah'a kabul ediyorlar ama peygamberi reddediyorlardı. Çünkü sadece Allah'a kabul etmek onların hayatını değiştirmeyen bir inançtan ibaretti. Hayatınızı değiştirmeyecekseniz hangi inanç olursa olsun insana kolay gelebilir. Ama hayatı değiştirmek işin içinde o olursa işte o zaman insan bir kez daha düşünme ihtiyacı duyar. İşte Allah Azze ve Celle geçmişte helak edilenlerin peygamberleri kabul etmeyen kavimler olduğunu ifade eder bize. Allah'ı kabul edenler neden peygamberi kabul etmediler? Allah'ı kabul edenler neden kitapları kabul etmediler? Allah'ı kabul edenler neden Allah'ı sadece yaratıcı bir Allah olarak kabul ettiler? Çünkü hayatlarını değiştirmek istemiyorlardı. Onlar özgür yaşamak istiyorlardı. Allah olsun, yaratıcı o olsun, rızıkları veren o olsun, öyle bilinsin, öyle kabul edilsin. Fakat nasılsa onların hayatına karışmayan bir Allah, öyle istiyorlardı. Ama peygamberi kabul edecek olurlarsa o zaman bu inançlarını bırakmaları gerekecekti. Allah var ve Allah hayatına karışır. Allah var ve Allah peygamber gönderen bir Allah. Allah var ve Allah kitap gönderen bir Allah. Hayatınızın her alanına karışan bir Allah. Bu şekilde bir Allah'a inanmak istemeyenler peygamberleri reddettiler. Ve işte Allah Azze ve Celle onların köklerinin kurutulduğundan bahsettikten sonra Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kıssasına kısaca temas eder. Onlara, o helak edilmiş olan kavimlere birkaç misal verilecek burada. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi misal olarak verilecek. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasından misaller verilecek. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde geçmişteki milletlere misaller verecek. O helak edilmiş olanlara misaller verildiği gibi aynı zamanda helak edilmemiş, helakten kurtarılmış olan muhlas kullarından da misaller verilecek. Bir kıssa anlatılırken bir taraftan helake uğramayı hak etmiş olan milletler anlatılmış olmaktadır. Diğer taraftan da kurtarılmış olanlara misaller verilmektedir. Nuh'un kıssası anlatılırken hem helake uğramış olan Nuh'un kavmi anlatılmış oluyor, hem de muhlas olan, ihlası erdirilmiş olan Hazreti Nuh Aleyhisselam anlatılmış oluyor. Her ikisine birden aynı anda misal verilmiş oluyor. Helak edilenler ve kurtarılanlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim o meselenin sonunda Allah'ın ihlaslı kulları hariç demişti. İhlası erdirilmiş olanlar, muhlis ve muhlas olanlar, Allah tarafından kalbine ihlas konulmuş olanlar, onlar hariç. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin özel kulları var. Bu şekilde ihlasa erdirilmiş olan kulları var. Muhlis olmanın ötesinde muhlas olan, ihlaslı olmanın, samimi olmanın ötesinde Allah tarafından kalbine samimiyet yerleştirilmiş olanlar var. İşte Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh'un kıssasına kısaca temas ederken bunlara bir misal vermiş oluyor. Ve Mekke'nin müşriklerine de şu mesaj veriliyor. Ey Mekke'nin müşrikleri, siz daha evvelkilerin yaptığını yapıyorsunuz. Sizden evvelkiler de mesela Nuh'un kavmi de böyle yapmıştı. Ama sonları ne oldu? Nuh'un kavmi de Allah'a kabul ediyordu. Ama peygamberi kabul etmediler. Onlar özgür yaşamak istediler ama onların sonları ne oldu? Siz Nuh'un kavmini biliyorsunuz. Atalarınızdan duymuştunuz. Bu geçmiş meseleleri atalarınızdan duydunuz, öğrendiniz. Nesilden nesil aktarıldı. Geçmiş peygamberlere verilen kitaplarda da bu olaylar anlatıldı. Siz bunları biliyorsunuz. Onların sonlarının ne olduğunu da biliyorsunuz. İşte size onlar hatırlatılıyor ki siz de onlar gibi aynı sonla karşılaşmayasınız diye. Hazreti Nuh Aleyhisselam anlattı. 950 sene anlattı. Tufandan evvelki hayatı. Ne zaman, kaç yaşında peygamber olmuştu kesin olarak bilemiyoruz. Demek 50 yaşlarında, belki 100 yaşlarında peygamber olmuş da olabilir. Kesin olarak bilinmiyor. Demek yaklaşık olarak 1000 yaşlarına kadar anlatmış. Artık yorulmuş anlatmaktan. Öyle söyler kendisi Kur'an'da. Der ki ya Rabbi, gece anlattım, gündüz anlattım. Açık anlattım, gizli anlattım. Her türlü anlattım. Fakat benim anlatmalarım onları daha çok uzaklaştırdı. Onlar daha da kaçtılar hakikatlerden. Artık ben mağlup oldum. Enni mağlubun fentasir dedi. Ben artık mağlubum, bunlar laf anlamıyorlar, bana yardım et dedi. İşte Allah Azze ve Celle onun kıssasından kısaca bize bahseder. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوهٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ Bize Nuh bir zamanlar dua etmiş, nida etmiş, bize yalvarmış idi, seslenmiş idi. Biz ne kadar güzel icabet edenleriz. Yani Hazreti Nuh Aleyhisselam ellerini kaldırıp da Allah'a yalvardığı zaman Allah Azze ve Celle onun duasına icabet etti. Demek ki bir insan Allah yolunda mücadele ettiği zaman, Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi sabırla mücadele gösterdiğinde, sonra ellerini kaldırdığı zaman Allah onun duasını kabul etmektedir. Mazlum duruma da düşmüştür. Nice zulümlere de uğramıştır kavmi tarafından. O onların hidayeti için gayret gösterirken onlar ise ona zulmetmeye devam ettiler. Ve bundan dolayı da mazlum duruma düşmüş oldu. Hazreti Nuh Aleyhisselam yalnızca peygamber olduğu için onun duasına icabet edilmedi. Günahsız olduğundan, masum olduğundan dolayı onun duasına icabet edilmedi. Peygamber olmayanların da duasına icabet edilir. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Kullarım sana benden sorarlarsa de ki onlara, ben onlara yakınım. Ben uzak değilim. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانٌ Birisi bana dua ettiği zaman ben onun duasına icabet ederim. O halde فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ O halde bana dua etsinler. Benim bu talebime icabette bulunsunlar, bana ellerini kaldırsınlar, bana dua etsinler. Ve bana hakkıyla iman etmeleri gerektiği gibi iman etsinler. Ta ki bu şekilde reşit olsunlar, olgun olsunlar, adam mı sınıfına girsinler. Allah Azze ve Celle ellerimizi kaldırabilmemiz için, ona dua edebilmemiz için günahsız olmamızı şart koşmuyor yani. Nuh Aleyhisselam gibi olmamızı şart koşmuyor. İbrahim Aleyhisselam gibi günahsız olmamızı şart koşmuyor. Bir peygamber olmamız ya da evliyadan birisi olmamızı da şart koşmuyor. Ulemadan ya da sülahadan, şühedadan birisi olmamızı da şart koşmuyor. Allah Azze ve Celle ibadi diyor, benim kullarım. Allah'a kul olmuş olanlar demek ellerini kaldırdıkları zaman Allah Azze ve Celle dualarına icabet eder. Başkasını aracı koymaya gerek yok demek ki. Ellerini kul bizzatihi kendisi Rabbine kaldıracak ve Allah Azze ve Celle'den isteyecek ve Allah da onun duasına icabet edecek.
Ellerimizi Allah'a kaldırabilmemiz için ne peygamber olmamız şart, ne de çok salih, muttaki bir insan olmamız şart. Hatta fasıkların bile duasını Allah kabul eder. Hatta şeytanın bile duasını, talebini Allah Azze ve Celle kabul etmedi mi? Şeytan cennetten kovulduğu zaman enzirni ile yevmi yub'asun demişti. Ya Rabbi beni kıyamete kadar bana mühlet ver, bana süre tanı demişti. Kıyamete kadar bana mühlet ver ki insanları saptıracağım. Sen bu insanların büyük bir çoğunluğunu sana şükredici olarak bulamayacaksın. Bu insanlar yüzünden, Adem ve evladı yüzünden sen beni cennetinden kovuyorsun. Ben sana bunların ne olduğunu göstereceğim diyordu. Sanki Allah bilmiyormuş gibi hatasında bir de ısrar ediyordu. Ve Allah Azze ve Celle ona inneke minel muzarin dedi. Duasını kabul etti. Sen süre verilenlerdensin dedi. Haydi yap yapacağını, benim ihlaslı kullarıma gücün yetmeyecek. İstediğini yap. Hangi yönden yaklaşırsan yaklaş, benim ihlaslı kullarım var, onlara gücün yetmeyecek. Allah Azze ve Celle şeytanın bile talebini kabul etti de fasık ve günahkarın talebini kabul etmez mi? Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın da duasını kabul etti Allah. Hazreti Nuh Aleyhisselam ellerini kaldırmış ve Allah'a nida ediyordu. Ve Allah Azze ve Celle buyurur ki biz ne kadar güzel icabet ederiz. Yani tam vaktinde icabet ederiz. Biz hiçbir şeyi geciktirmeyiz. Kulumuz bizden bir şey istediği zaman eğer onun hakkında hayırlıysa belki o vaktini tam olarak bilemeyebilir ama Allah ne zaman o duanın kabul olması gerektiğini bilir. Kul belki erken isteyebilir, acele edebilir ama Allah Azze ve Celle ne zaman kabul edeceğini bilir. İşte ondan dolayı Allah öyle buyurur. Biz ne kadar güzel icabet edeniz. Tam vaktinde icabet ederiz. Ve onun istediği şey eğer onun hakkında hayırlı değil ise o zaman kabul etmeyiz. Ama hakkında hayırlıysa o zaman kabul ederiz. İşte bu icabetin en güzel şeklidir. Biz ne kadar güzel icabet edeniz. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın o nidasına, o seslenişine cevap verdi ve kabul etti onun o talebini. وَنَجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Hazreti Nuh Aleyhisselam ellerini kaldırmış ve öyle demişti. Ya Rabbi artık bana yardım et. Bunlar laf anlamıyorlar ya Rabbi. Bunların neslinden hayırlı bir insan artık çıkmayacak. Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh Aleyhisselam'a bildirmişti. Bunların neslinden artık hayırlı bir insan çıkmayacak ey Nuh. İşte o zaman Hazreti Nuh Aleyhisselam onlar için beddua ediyordu artık. Bir peygamberin bedduası, kendi kavmi için yapmış olduğu beddua. Halbuki peygamber o kavmin babası gibidir. Babanın bedduası nasıl ki kabul oluyorsa, haklı olan bedduası, aynı şekilde Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın bedduası da kabul oldu. Ve Allah Azze ve Celle onun bedduasının kabul edildiğini ifade eder. O demişti ki ya Rabbi bana yardım et. Bunlara karşı bana yardım et, anlamak istemiyorlar. Onların neslinden artık hayırlı bir insan çıkmayacak. Bunların kökünü kurut. Ta ki gelecek nesiller kurtulsunlar hiç olmazsa. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bir memleke helak etmesi aslında o memleket için bir rahmettir. Allah'ın lütfu hoş olduğu gibi kahrı da hoştur. Bir taraftan belki azap gibi görünür. Evet, helak edilmiş olanlara, kafir olarak ölmüş olanlara azaptır. Onların artık kurtulması mümkün değildir ve ebediyen cehennemlik olmuşlardır. Fakat bu şekilde hiç olmasa gelecek nesiller kurtulmuştur. O kafir nesil eğer devam edecek olsaydı gelecek nesiller de kafir olacaklardı. Çünkü öyle söyler Hazreti Nuh, bunlardan facir doğar başka bir şey doğmaz ey Rabbim diyordu. Bunlardan kendileri gibi olanlar doğarlar. Demek ki ekseriyetle kafirden kafir doğuyor. Facirden facir doğuyor. Genellikle salihten salih doğuyor. Buna da işaret edilmiş oluyordu. Ve bu şekilde Hazreti Nuh Aleyhisselam kavmi için böyle bir bedduada bulunmuştu. Ey Rabbim dedi bana yardım et. Bunların köklerini kurut ya Rabbi. Peygamberimize Taif'te zulmedilmişti. Efendimiz onlara İslam'ı anlatmak için gitmişti, onlar onu taşlamışlardı. Vücudundan o mübarek kanı akıyordu. O sırada Hazreti Cibril aleyhisselam gelmiş ve Efendimiz'e demişti ki, ya Resulallah, yanımda azap melekleri var. Dağ melekleri yanımdadır. Allah gönderdi. Eğer istersen bu milletin başına şu dağı kaldırıp indirecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hayır istemiyorum, belki onların neslinden bir tane la ilahe illallah diyen insan çıkar. Hazreti Peygamber rahmet peygamberiydi. Bir taraftan rahmet peygamberi böyle durumlarda beddua etmiyordu, rahmetiyle muamele ediyordu. Ama aynı peygamber aynı zamanda ben harp peygamberiyim de der. Onu sadece rahmet peygamberi olarak bilmek, onu tanımak demek değildir. O hem rahmet peygamberidir hem de harp peygamberidir. Böylesi durumlarda anlamayanlar ileride anlayabileceğin hesaba katar, intikam peşinde koşmaz. Mekke'yi fetheder, intikam almaz. Böyle durumlarda anlamayanlar için beddua etmez. Fakat bir gün Allah Azze ve Celle kendisine cihadı emrettiği zaman, Allah'ın kelimesi olan La İlahe İllallah'ı yeryüzüne hakim kılabilmek için, bütün dünyada Allah'ın dediğinin olması için eline kılıcını alır. Hem rahmet peygamberidir hem de harp peygamberidir çünkü. İşte o peygamber onların neslinden belki bir tane La İlahe İllallah diyen çıkar demişti. Onun için onlara azabın gelmesini istememişti. Ama Hazreti Nuh aleyhisselam, o da büyük peygamberlerden. 124 bin peygamber geldiği bir takım rivayetlerde belirtilmiştir. Başka rivayetler de var bununla ilgili. Fakat bunların içerisinde 5 büyük peygamber, işte onların ilki Hazreti Nuh aleyhisselamdır. Ve Kur'an'ın zikrettiği en eski kavmin peygamberidir. 10 binlerce sene evvel gelmişti dünyaya. Ve işte o artık o milletinin içerisinden kimsenin iman etmeyeceğini biliyordu. Allah Azze ve Celle kendisine bildiriyordu. O yüzden böyle beddua ediyordu. Ve Allah Azze ve Celle buyurur ki, biz onu ve onun ehlini o kerb-i azimden kurtardık. Ona yapılan zulümden biz onu kurtardık. Yani Nuh Aleyhisselam'a kendi kavmi zulmediyordu. Yalanlamak suretiyle ona zulmediyorlardı. Ona her türlü zulmü reva görüyorlardı. Hem ondan kurtardık, hem de tufandan da kurtardık Nuh'u ve Nuh'la beraber iman edenleri. Demek ki Allah Azze ve Celle sadece peygamberini kurtarmıyor böyle durumlarda. Onunla beraber iman edenleri de kurtarıyor. Onun ehlini diyor, çünkü Hazreti Nuh'un ehlinden başkası iman etmemişti. Birkaç tane oğlu ve geleni dışında, torunları dışında kimse kendine iman etmemişti. 950 sene anlatmış ve birkaç kişiden başka iman eden yoktu. Bazı rivayetlerde 15-20 kişinin iman ettiği ifade edilir. Bazı rivayetlerde biraz daha fazla. Ama 950 sene içerisinde her yıl bir kişi iman etseydi bile bu kadar olmazdı. Kimse iman etmiyordu çünkü hayatlarını değiştirmek istemiyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle onunla beraber onun ehlinin de kurtarıldığını ifade eder. Demek ki Allah yalnızca peygamberini kurtarmıyor. Peygamberine tabi olmuş, ona iman etmiş olanları da kurtarıyor. Ve bu şekilde onları o kerb-i azimden, o sıkıntıdan, o yalanlanmaktan, o zulümlerden ve aynı zamanda o tufandan kurtardık. Bu şekilde onlar helak edildiler. Diğerleri helak edildiler, Nuh ve kavmi. Nuh'un kavmi içerisindeki yalnız kendine iman etmiş olanlar. Sadece onlar Nuh'un ehlinden sayılırlar. Nuh'un ehli içerisinde oğlu da vardı. Ama oğlunu Allah Azze ve Celle geride kalanlardan ve boğulanlardan kıldı. Çünkü hakikatte o onun ehlinden değildi. Hazreti Nuh aleyhisselam tufan yükseldiğinde, sular yükseldiği zaman oğluna gel evladım, sen de iman et, gel gemiye bin diyordu. Bu yağmur durmayacak, bu suların yükselmesi azalmayacak, sular yükseldikçe yükselecek, bugün kurtuluş yok. O diyordu ki, ben dağın yüksek yerlerine çıkarım ve kurtulurum. Su oraya kadar da gelecek değil ya diyordu. Nuh aleyhisselam der ki, evladım bugün kurtuluş günü değil. Bugün gemiye binenden başkası kurtulmayacak. İstediğin kadar yüksek yerlere çık, bugün kurtuluş yok.
O yine de yüksek yerlere tırmanmaya başladı. Nuh Aleyhisselam tam o sırada oğlunu boğulmaya başladığını gördüğü zaman ellerini kaldırmış Rabbine yalvarıyordu. Ya ey Rabbim diyordu, evladım gidiyor. Ey Rabbim, oğlum boğuluyor. Ehlimden olan oğlum. Allah Azze ve Celle buyurdu ki ey Nuh, cahillik etme, o senin ehlinden değildir.
Böyle konuşma. İman etmeyen senin ailenden sayılmaz ey Nuh. Senin oğlun da olsa, gerçekten senin oğlun da olsa oğlum sayılmaz. Ailenden sayılmaz. Allah Azze ve Celle'nin kitabına göre kafir Müslümanın kardeşi olamaz, akrabası olamaz. Hatta kafirle Müslüman arasında miras bile söz konusu olamaz. İhtilaf-ı din mirası engel olarak kabul edilmiştir. Kafirin Müslümana mirasçı olması yahut Müslümanın kafire mirasçı olması bile söz konusu değil. Çünkü onlar aslında aile sayılmazlar.
Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh kardeşi bir savaşta esir alınmıştı Bedir'de. Esir alınmıştı. Onu esir alan Müslümana şöyle söylüyordu. Bunun anası zengindir diyordu. Yani kendi annesini kastediyordu aslında. Bunun anası zengindir diyordu. Bundan çok fidye iste diyordu. Kardeşi hayretler içinde kaldı. Dedi ki, aynı ananın çocukları değil miyiz? Ben senin kardeşin değil miyim? Neden böyle konuşuyorsun? Benim için şefaatçi olacağına, beni kurtaracağına, yapmayın etmeyin diyeceğine, bu benim kardeşimdir, ona iyi muamele edin, ondan fidye almayın diyeceğine, nasıl olur da böyle söylersin dedi. O dedi ki, benim kardeşim seni esir alandır. Sen benim kardeşim değilsin. Dinimiz ayrıdır. Sen benim Rabbime ortak koşuyorsun. Benim Rabbime ortak koşan adam benim kardeşim olamaz. Çünkü benim katımda en değerli olan Rabbimdir. Ve sen benim Rabbime ortak koşuyorsun. Onu insan makamına indiriyorsun. Sen benim Rabbime ortak koşuyorsun. Onun saltanatına başkalarını ortak ediyorsun. Sen onun sıfatlarını başkalarına veriyorsun. Dolayısıyla sen benim kardeşim olamazsın. Sizin ananız babanız bir olan kardeşiniz çocuğunuzu öldürse, karınızı öldürse, çocuklarınızı öldürse artık onu kardeş olarak kabul eder misiniz? Sizin ana baba bir kardeşiniz sizin bütün malınıza mülkünüze el koysa onu kardeş olarak kabul eder misiniz? Sizin kardeşiniz size kurşun sıksa siz onu kardeş olarak kabul eder misiniz? Nasıl oluyor da Rabbinize ortak koşanı kardeş olarak kabul edebilirsiniz? Rabbiniz sizin evladınızdan daha mı değersizdir? Sizin malınızdan daha mı değersizdir? Size kurşun sıkılmasından daha mı değersizdir Allah'a kurşun sıkılması? Allah'a şirk koşulması bundan daha mı değersizdir? Size kurşun sıkana kardeşim demezsiniz de, size haksızlık yapana kardeşim demezsiniz de, malınıza mülkünüze haksızlıkla el koyanları kardeş olarak görmezsiniz de, zulmedenleri kardeş olarak görmezsiniz de, en büyük zulüm şirktir. O müşrikleri nasıl kardeşiniz olarak görebilirsiniz? Allah Azze ve Celle burada der ki, Nuh'u ve onun ehlini kurtardık. Yani onunla beraber iman etmiş olanları kurtardık. Yoksa Nuh'un ehli deyince Nuh'un oğlu da bunun içerisine girmiyor yani. Akrabaları içerisindeki herkes girmiyor yani onun içerisine. Sadece iman etmiş olanlar giriyorlar. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ Ve biz onun zürriyetini baki olanlar kıldık. Onun zürriyetini işte onları biz bakiler kıldık. Yani Allah Azze ve Celle o müşriklerin kökünü kuruturken sadece baki kalacak olanlar Nuh'un zürriyeti olsun diye takdir edildi.
Nuh'un zürriyetinden iman etmiş olanlar yani. Nuh'la beraber gemiye binmiş olanlar. Onlar sadece baki oldular. Yani Allah Azze ve Celle onların neslini devam ettirdi. Sadece onlar kaldılar yeryüzünde. Nuh'un tufanı bütün dünyada mı gerçekleşmişti? Yoksa sadece Nuh'un yaşadığı bölgede mi gerçekleşmişti? Ekseriyetin kabul ettiği kanaata göre bütün dünyada gerçekleşti. Acaba bütün dünyadaki insanlar mı helak edildiler? Yoksa sadece Nuh'un kavminden iman etmemiş olanlar mı? Yine ekseriyete göre bütün dünyada bu tufan gerçekleştiğine göre hepsi helak edildiler. Belki de bir başka kanaate göre zaten o zamanda Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavminden başka bir kavim dünyada belki de yoktu. Ve Nuh Aleyhisselam'ın zürriyeti onlar baki kılındılar. Nuh Aleyhisselam'ın 3 tane oğlu olduğu rivayet edilmiştir. Ham, Sam ve Yafes adında 3 tane oğlu vardı. Araplar Sam'ın neslinden gelirler. Habeşliler, Sudanlılar, onlar da Ham'ın neslinden gelirler. Türkler, Rumlar ve bazı başka milletler Yafes'in neslinden gelirler. Bunların da her birinin çeşitli evlatları elbette ki olmuştu. Belki şu anki ırklar onun evlatlarının evlatlarının içerisinden dağıldılar yeryüzüne ve bütün dünyaya yayıldılar. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle der ki onun neslini biz baki kıldık. Yani diğerler tamamen helake uğradılar. Hiçbir tane bırakılmadılar. Demek ki Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh Aleyhisselam döneminde dünyada büyük bir temizlik yaptı. Bir tane kafir bile bırakmadı. Nasıl ki yeryüzünde hayat başlarken Hazreti Adem'le başladı. Adem Aleyhisselam'la başlayan bu hayat tevhidle başlamış oldu. Hiçbirisi müşrik değildi. İlk insan Hazreti Adem ve onun karısı Havva ve onun evladı hepsi öncelikle muvahhid idiler. Daha sonrasında ise müşrikler ortaya çıkmaya, fasıklar ortaya çıkmaya başladılar. İnsanlığın başlangıcı tevhidle başladı yani. İnsanlık bir peygamberle başladı. Ve bu şekilde Allah Azze ve Celle insanlara doğru yolu ta işin başındayken gösterdi. İnsanlar araya araya tevhidi bulmadılar yani. Bazı dinler tarihi uzmanlarının iddia ettiği gibi değil yani. Allah Azze ve Celle ilk insanı peygamber olarak gönderdi. Tevhid ehli olarak geldi ilk insan yeryüzüne. Dolayısıyla insanlar tevhidi, tek tanrı anlayışını, tek ilah anlayışını sonradan zamanla elde etmiş değiller. İlk insandan itibaren bu zaten böyle başladı. Sonra tekrar şirk başladı. Hazreti Nuh Aleyhisselam'la birlikte onların kökü kurutuldu. Ve yeniden tevhid dünyaya hakim oldu. Sonra yeniden şirk başladı. İnsanoğlu demek ki sürekli olarak şirke temayül gösterdi. Dine temayül gösterdiği gibi, insanda tevhide ve dine temayül olduğu gibi, şirke de temayül var demek ki. İşte peygamberler onları anlatmış olmalarına rağmen birkaç sene geçince yeniden şirk dünyaya yayılmaya başladı. Allah Azze ve Celle o yüzden onlara yeni yeni peygamberler gönderdi. Ve o peygamberlerin kavimleri de helak edildiler. Kabul etmeyenler, inkar edenler helak edildiler. Ve bu şekilde Allah Azze ve Celle yeniden yeryüzüne müdahale etti. Yeniden müdahale, yeniden müdahale ve yeniden müdahale. Ta peygamberimize kadar on binlerce kez Allah peygamberler gönderdi. Ve birçok millet o peygamberlerle savaştığından dolayı helak edildiler. Ve onlardan sonra mümin olanlar yeryüzünde bırakıldılar baki olarak. Demek ki hakikatte daima hak baki olarak kalmıştır. Aslında şirk daima yok edilmiştir. Müşrikler daima yok edilmiştir. Allah Azze ve Celle ara sıra onlara mühlet tanımış. Ara sıra onlar yeryüzünde hükmü ellerine almışlar. Ara sıra güçlenmişler. Ara sıra büyük devletler meydana getirmiş olabilirler. Fakat sonuç itibariyle Sonuçta Allah Azze ve Celle'nin dini olan tevhid hakim olarak devam etmiş. Öbürlerinin kökü kurutulmuş ve tevhid yeryüzünde baki bırakılmıştır. Onun için kıymetli kardeşlerim, ara sıra tevhidin ya da Müslümanların zafiyete düştüğünü görürseniz, Müslümanların gerilediğini görürseniz, bunun hep böyle gideceğini zannetmeyesiniz. Nasıl ki o zaman Nuh'un Müslüman zürriyeti baki kılındı ise, kıyamete kadar da bu din baki olacaktır. Ve Allah Azze ve Celle bunu zaten peygamberinin lisanıyla da bize bildirmiştir. Burada Kur'an Nuh'un zürriyetinin baki kılındığını ifade ediyor. Peygamberimiz de kıyamete kadar Müslümanların baki olacağını ve yeryüzünde İslam'ın hakimiyetinin yeniden gerçekleşeceğini, yeniden dünyada İslam hilafetinin gerçekleşeceğini, yeniden Müslümanların İslam medeniyetine ulaşacaklarını, kıyamete çok yakın zamana kadar bu şekilde yeryüzünde İslam'ın hakimiyetinin devam edeceğini ifade eder. Demek ki baki olacak olan yeryüzünde haktır. Daha sonrasında da yine baki olacak olan yine hak olacaktır. Ve işte Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh'un neslinin devam ettiğini bize ifade ediyor. Bütün gelecek olanlar hepsi onun neslinden geleceklerdi. Ve öyle oldu. O yüzden Hazreti Nuh Aleyhisselam'a Adem-i Sani denilir. İkinci Adem, yani birinci Adem'den sonra yeniden, sanki insanlık yeniden başlamıştır Hazreti Nuh ile birlikte. Tufandan sonra sadece onun nesli devam etmiştir. Sadece onunla beraber iman etmiş olanlar, onunla beraber iman edenler, gemide olanların hepsi Nuh'un nesli sayılır. Kendi çocuğu, torunu olmasa bile, amcası, dayısı olmasa bile, yeğeni olmasa bile, gemiye binmiş olanlar, bütün Müslümanlar aynı aileden sayılırlar. O yüzden Kur'an müminlerin kardeş olduğunu ifade eder. İnnemel mu'minune ihve buyurur Kur'an. Madem ki mümin olanlar ihvedirler, ana baba bir kardeş demek yani. Ana baba bir kardeştirler. Sadece din kardeşi de değil, aslında onlar Hazreti Adem ile Havva'ya dayandıklarından dolayı, hem din kardeşi hem de Adem ile Havva'ya dayandıklarından dolayı da aslında aynı anne babanın çocukları olduklarından dolayı da akraba sayılırlar. Ve işte Allah Azze ve Celle o gemiye binmiş olanların Hazreti Nuh'un nesli olduğunu ifade eder bize. Demek ki aynı dinden olanlar aynı nesildendirler ve birbirinin ehlidirler ve aynı aileden sayılırlar. Dolayısıyla birine bir şey olduğu zaman diğerleri üzülmeli. Demek ki kardeşlerinden birisine bir şey olduğu zaman onu kendi ehlinden olarak görmeli. Amerika Irak'ı vurduğu zaman sanki burayı vurmuş gibi kabul eden de iman vardır. Kendini vurmuş gibi görmeyen, onun acısını çekmeyen, umurunda bile olmayan da iman yoktur. Çünkü bütün müminler birbirinin ehlidirler ve aynı aileden sayılırlar. İşte burada Hazreti Nuh'un gemisine binenler hepsi onun çocukları değil. İman etmiş olan başkaları da var ama Allah onların hepsini Nuh'un ehli olarak isimlendiriyor. Demek ki aynı dinden olanlar birbirinin ehlidirler, aynı ailedendirler. O halde bir Müslümana dünyanın neresinde zulmedilmiş olursa olsun, bütün dünya Müslümanlarının aynı ızdırabı çekmesi, bir vücudun azaları gibi aynı ızdırabı çekmeleri icap eder. Parmağınıza bir şey olsa bütün vücudunuz o acıyı duyar. İşte aynen öyle. Eğer birbirinizi kardeş olarak görüyorsanız aynı acıyı duymak zorundasınız. Eğer dünyanın bir yerinde bir Müslümana zulmedildiğinde acı duymuyorsanız onlardan değilsiniz demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir. Onlardan değildir, onların ehlinden değildir, onların ailesinden değildir, onların ümmetinden değildir. İşte Allah o yüzden burada Nuh'un ehli der. Nuh'un ehlini baki olanlar kıldık. ve terekne aleyhi fil ahirin. Ve sonra gelecek nesillerin arasında da ona bir şey, yani bir nam kıldık. Gelecek nesillerin arasında onun adına herkes güzel şeyler söyleyecek. Öyle bir nam bıraktık. Bütün nesiller hepsi Nuh'u hayırla anarlar. Allah Azze ve Celle kendi yolunda mücadele etmiş olan peygamberi, peygamberine gelecek nesiller arasında güzel bir lisan bırakmıştır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da böyle dua etmiştir. وَجْعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ demişti. Ey Rabbim, bana gelecek nesiller arasında lisanı sıdk nasip eyle. Beni güzel şekilde anmalarını, doğru bir şekilde anmalarını nasip et bana. Beni doğru anlamalarını ve doğru anmalarını nasip et bana. Ve duası kabul olmuştu bütün insanlar. Hazreti İbrahim'den sonra gelen bütün ümmetler İbrahim Aleyhisselam'ı saygıyla anarlar. Yahudiler de, Hristiyanlar da, Müslümanlar da Hazreti İbrahim'in duası kabul olmuştur. وَجْعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. Gelecek nesiller arasında bana güzel bir lisan kıl. Benim hakkımda güzel konuşsunlar. Güzel bir lisanla konuşsunlar. Böyle dua etmişti ve duası kabul olmuştu. Ondan çok binlerce yıl evvel Hazreti Nuh Aleyhisselam hakkında Kur'an bu ifadeyi buyuruyor. Gelecek nesiller arasında ona güzel bir nam bıraktık. Herkes Nuh'u saygıyla anar. Bütün milletler Nuh Aleyhisselam'ı sevgiyle, saygıyla anarlar. Demek ki o günlerde anlaşılmasa bile sonrakilerin içerisinden anlayacak olanları Allah yaratır. Demek ki dava adamı, hak yolun yolcusu bunu unutmamalı. Bugün anlaşılmasa bile anlattıkları, gelecek nesillerin içerisinden anlayanlar olacağını bilmeli. Allah Azze ve Celle'nin gelecek nesillerde onun hakkında güzel konuşan bir nesil meydana getireceğini bilmeli. Şöyle bir bakın, bütün salihler hakkında güzel konuşulur. Hangi kafirin lehinde salih insanlar güzel konuşmuştur? Kafirin lehinde belki kafirler kendi işlerine öyle geldiği için onun hakkında güzel konuşabilirler. O kafir liderlerinin, kafir reislerinin hakkında belki güzel konuşuyor olabilirler. Hakikatte onu çok sevdiklerinden de değil. Fakat onun kurmuş olduğu sistem onların da işine geldiği için onun lehinde konuşup dururlar. Hakikatte onun lehinde konuşmuyorlar. Fakat onun kurduğu sistem ayakta tutmaya çalışıyorlar. O öylelerin hakkında sadece böyle düşünen menfaatçılar güzel konuşmuşlardır. Ama salihlerin hakkında ise her zaman salihler güzel konuşmuşlardır. İyi niyetli olan insanlar daima geçmişte hizmet vermiş olan, Müslümanca yaşamış, Müslümanca ölmüş ve Allah'a hizmet etmiş olan insanların hep lehinde konuşulmuştur. Şehitlerin her zaman lehinde konuşulmuştur. Salihlerin her zaman lehinde konuşulmuştur. Alimlerin her zaman lehinde konuşulmuştur. Sadece peygamberlerin değil, peygamberlerin izinden gidenlerin de lehinde konuşulmuştur. Ebu Bekirlerin, Ömerlerin de lehinde konuşulmuş, saygıyla anılmışlardır. Abdülkadir Geylanilerin de lehinde konuşulmuştur. Allah Azze ve Celle bütün salihlerin, şehitlerin, alimlerin lehinde konuşulmasını takdir etmiştir. Ta ki gelecek nesiller onlara özensinler diye. O saygıyla anılanlara baksınlar. Bunlar böyle güzel anılıyorlar. Saygıyla anılıyorlar. Biz de onlar gibi olalım desinler diye. Ama ne kadar acıdır ki o büyükleri, salihleri saygıyla ananlar kendi çocuklarının öyle olmasını istemiyorlar. Çocuğu Allah'ın davası için çalışıyorsa mesela, oğlum yapma etme, evinde otur namazını kıl, başka bir şeye karışma diyorlar. Halbuki geçmişteki mücahitlerin, şehitlerin, alimlerin hakkında da güzel konuşurlar. O zaman onları neden seviyorsunuz? Madem ki çocuğunuzun onlar gibi olmasını istemiyorsunuz, madem ki onların davası için çalışmalarına razı değilsiniz, madem ki onlar çocuklarınızın da geçmiş büyükler gibi hayırla anılan o mücahitler gibi, salihler gibi, şehitler gibi hayırlı ameller işlemesini istemiyorsunuz, o zaman o büyükleri neden seviyorsunuz? Allah onların hakkında güzel konuşulmasını takdir etti ki herkes kendini ve çocuklarını onlar gibi yapmaya çalışsın diyen, çocuğuna engel olan babaya o çocuk sorsa, dese ki baba filan peygamberi sever misin? Bu nasıl laf evladım, sevmez miyim diyecektir. Filan sahabiyi sever misin? Ebu Bekir'i, Ömer'i sever misin? Sevmez olur muyum evladım, neden soruyorsun? Filan alimi sever misin? Elbette ki severim. Filan salih insanı sever misin? Tabii ki severim. Peki o zaman neden bana engel oluyorsun? Neden ben de onlar gibi olmak istiyorum? Neden frenliyorsun? Samimi değilsin. Samimi olsaydın sen de onlara benzemek isterdin. Haydi sen yapamıyorsan bile bari bana engel olmazdın. Ben de o salihler gibi olmak istiyorum. Ama bana fazla ileri gidiyorsun diyorsun. Halbuki onları görseydin, onlar benden çok daha ileriydiler. Allah Azze ve Celle samimi olanla olmayanı ayıracaktır. Bu dünya zaten ayırma yeridir. Ahirette de ayrılacak, bu dünyada da sürekli olarak ayrılıyor. Samimi olanlarla, dürüst olanlarla olmayanlar her zaman birbirinden ayrılıyorlar. Filan şehidi sever misin baba? Severim tabii. Peki ben de onun gibi olayım mı, ister misin? Aman evladım, ne biçim konuşuyorsun? Hani seviyordun o şehidi? İstiyorsun ki hep başkaları çalışsınlar Allah yolunda. Başkalarının başına gelsin belalar. Senin ve senin evladının, akrabalarının başına gelmesin. Hep başkalarının çocuğu kahraman olsun. Allah bu milletin içinden aslanlar göndersin istiyorsun. Ama o aslan sen olmak istemiyorsun. Senin çocuğun da olsun istemiyorsun. Yalan söylüyorsun. Samimi değilsin. Samimi olsaydın, oğlum, kızım yapmanız gerekeni yapın derdin. Yapmanız gerekeni yapın. Yükselebildiğiniz kadar yükselin. Mal kazansaydım, daha çok kazanmamı isterdin. Makam sahibi olsaydım, daha büyük makamlara ulaşmamı isterdin. Daha fazla salih amel işlemek istediğim zaman neden engel oluyorsun? Demek ki senin gözünde mal ve makam salih amellerden daha üstün. Demek senin gözünde dünya ahiretten daha üstün. Demek ki senin gözünde dünya perestler aslında o salihlerden daha üstün. Ama sen lafa gelince salihleri o dünya perestlerden üstün gördüğünü söylüyorsun. Sadece ve sadece boş bir iddiada bulunuyorsun. Ve terekne aleyhim fil ahirin. Gelecek nesillerin arasında Nuh için güzel bir şan bıraktık. Selamun ala Nuhun fil alemin. Alemlerin içerisinde Nuh'a selam olsun. Gelecek nesillerin içerisinde Nuh'a şan bıraktık. Veya gelecekte Nuh için selam bıraktık. Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh'a selam ediyor. Demek ki Allah yolunda çalışanlara Allah selam etmektedir. Böyle bir şey peygamber olmayanlar için mümkün müdür? Evet, mümkündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir gün Cebrail aleyhisselam gelmişti. O sırada Efendimizin en yakın arkadaşı, en yakın dostu Ebu Bekir Sıddık da geldi. Aslında daha evvel zengindi. Fakat bütün malını Allah yolunda harcamaktan dolayı fakir düşmüştü. Üzerinde kötü mötü bir elbise vardı. Düğmesi bile yoktu. Yoldan bir diken bulmuştu Ebu Bekir Sıddık. O dikenle elbisesinin önünü tutturmuştu. Onu düğme gibi kullanmıştı. Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e sordu. Dedi ki bu kimdir? Efendimiz dedi ki bu Sıddık'tır, Ebu Bekir'dir. Benim dostumdur. Benim yol arkadaşımdır. Benim dava arkadaşımdır. Ben hep tasdik edendir. Dedi ki Cebrail aleyhisselam, Allah ona selam ediyor ve ona soruyor. Sor ona ey Allah'ın Resulü. Sor ona acaba durumundan memnun mudur? Düğme bile bulamıyor şu anda, halbuki dün zengin birisiydi. Bu yolda harcadı, tembelliğinden dolayı fakir olanlardan değildi. Bu yolda harcadı her şeyini. Sor ona durumundan memnun mudur? Efendimiz dedi ki ya Ebu Bekir, Cibril gelmiş, sen görmüyorsun ama onu ben görüyorum. Soruyor, Rabbimden sana selam getirmiş. Allah sana selam ediyor. Ve Allah sana şunu soruyor. Rabbinden memnun musun? Şu anda zor durumdasın. Allah soruyor, memnun musun? Sıddık radıyallahu anh dedi ki nasıl memnun olmayayım ya Resulallah? Cahiliye bataklığı içerisinde değil miydik? Allah bizi o cahiliye hayatından kurtarmadı mı? Bakılması gereken noktaya bakabiliyordu. Mala mülke bakmıyordu. Onun baktığı şey buydu. Biz dedi cahiliye hayatı yaşamıyor muyduk? Biz putlara tapmıyor muyduk? Biz şirkin karanlığı içinde değil miydik? Fakat Allah azze ve celle bizi o hayattan kurtarmadı mı? Nasıl razı olmam ondan? Allah azze ve celle demek ki böyle büyüklere de selam gönderiyordu Cebrail vasıtasıyla. İşte burada bizatihi kendisi söylüyor, selam olsun Nuh'a. Bütün alemlerde hem de kıyamete kadar gelecek olan bütün alemlerde, bütün insanlarda, bütün topluluklarda, hepsinin içerisinde onun yeri bambaşka. Ona selam olsun. Milyarlar, trilyonlarca insanın içerisinde Nuh'a selam olsun. Neden? Çünkü çok sabır gösterdi Nuh aleyhisselam. Ulul azm peygamber denilen o beş büyük peygamberden biriydi. Çok azimliydi. Hiçbir zaman geri adım atmadı. Hiçbir zaman taviz vermedi. Ve hiçbir zaman anlatmaktan vazgeçmedi. Hiçbir zaman emekliye ayrılmadı. 30-40 yaşlarına kadar bu davanın içerisinde bulunup da sonrasında emekliye ayrılanlar, yazıklar olsun onlara. Allah'ın selamı yok onlara. Allah'ın selamı bu şekilde sonuna kadar mücadeleden ayrılmayanların üzerinedir. Ve işte Nuh aleyhisselama Rabbul Alemin olan Allah bizatihi kendisi selam ettiğini ifade ediyor. Bütün nesiller arasında Hazreti Nuh'un şanı devam etti. Nasıl ki Peygamberimiz için de öyle buyurur. İnşirah suresinde ve refa'ne leke zikrak buyurur Allah. Senin şanını ve şerefini yükseltmedik mey Resulüm. Bu ayet geldiği zaman henüz daha peygamberin şanı şerefi yükselmemişti. Müslümanların sayısı 3-5 kişiden ibaretti. Her tarafta eziyet görüyorlardı, alay ediliyorlardı, tükürülüyorlardı. Ama Allah o zaman senin şanını yükselttik diyordu. Henüz yükselmemişti ama Allah yükseldik, yükselttik diyordu. İş oldu bitti, karar verildi, o iş olacaktır diyordu. Ha olmuş ha olacak, Allah için farkı yoktur. Ve yükselmedi mi? Dünyanın her tarafında eşhedü enne Muhammeden Resulullah denilmedi mi? Denilmiyor mu? Denilmeyecek mi? Allah'ın dediği doğru çıkmadı mı? Ve refa'ne leke zikrak dediği zaman Müslümanların sayısı 3-5 kişiydi. Onun şanı şerefi henüz daha ortaya çıkmamıştı. Herkes alay ediyordu, Mecnun diyordu. Kezzadul eşir diyorlardı. Şımarık yalancı diyorlardı. Sahir diyorlardı, Mecnun diyorlardı. Ama Allah ise ve refa'na leke zikrak diyordu. Ve Allah'ın dediği çıkıyordu. Allah Azze ve Celle nasıl ki peygamberimizin şanını yükseltti, daha evvel Hazreti Nuh'un ve İbrahim'in ve bütün salihlerin, peygamberlerin şanını, şerefini yükseltmedi mi? Bugün dünyada peygamberlerin mezarları bilinmediği halde, peygamberimizin mezarı dışında diğer peygamberlerin mezarı bilinmediği halde, yine de insanlar filan peygamberin mezarıdır dedikleri zaman, böyle bir laf çıktığı zaman bile, yalan da olsa, yanlış da olsa hemen o mezarın temizlendiğini, hemen o mezara insanların gitmeye, ziyaret etmeye başladığını görürsünüz. Belki de orada bir peygamber yatmıyor. Belki orada bir salih insan yatmıyor. Belki orada bir şehit yatmıyor. Belki orada bir sahabi yatmıyor olabilir. O ayrı bir mesele. Yalancıların yalanları çoktur. O ayrı bir mesele. Mezarlardaki bid'atler ve şirkler de çoktur. O da ayrı bir mesele. Fakat şu da bir gerçektir ki insanlar salihlere hürmet ediyorlar. Bir salih insanın mezarı olduğunu duydukları zaman, doğru olmasa bile, öyle zannettikleri zaman bile, sadece bir zanla bile hürmet ediyorlar. Ziyaret ediyorlar, dua ediyorlar. İşte bu Allah'tandır. Salihlere karşı olan bu hürmet Allah'tan olan bir hürmettir. Allah Azze ve Celle öyle takdir ettiği için öyle olmaktadır. Elbette ki salihlere karşı taazimde ileri gitmemek, onlara dua etmek, onlar için dua etmek doğrudur, onların mezarlarını ziyaret etmek doğrudur. Ama o mezarlıklarda şirke bulaşmak, bid'atler meydana getirmek elbette ki caiz olamaz. Geçmiş insanların mezarları başında bir takım şeyler yapmak, çaputlar bağlamak yahut da o insanlardan istemek, ey filan zat şu işimi hallet demek, bu o insanları hayırla anmak değildir, onları ilahlaştırmak olur. Halbuki biz her gün Fatiha'da İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız senden yardım dileyeceğiz ya Rabbi diyoruz. Onun için geçmiş salih insanlardan talepte bulunmak, onlara dua etmek doğru olamaz. Dua sadece Allah'a yapılır. Çünkü Allah Resulü buyurmuştur ki dua ibadettir. Dua ibadetin ta kendisidir. Madem ki ya kenabud diyorsun, madem ki yalnız Allah'a ibadet edeceğimize söz veriyoruz, o halde dua da sadece Allah'a yapılır. Geçmiş salihler hakkında güzel konuşmak, onların namını devam ettirmek gelecek nesillerimiz için de lazımdır. Gelecekteki nesillerimizin onları övmesi, onları sayması, onlar gibi olabilmesi için lazımdır. Onları örnek almaları için Allah böyle takdir etmiştir. Selamun ala Nuhin fil alemin. Alemler içinde Nuh'a selam olsun. İnna kezalike neczil muhsinin. İşte biz bu şekilde muhsinleri, güzel iş yapanları ve yaptığı işi güzel yapanları bu şekilde mükafatlandırırız. Bu şekilde bir karşılık veririz. Güzel iş yapanlar ve yaptığı işi güzel yapanlar. Muhsin bu demek. İhsan ile iş yapan. İhsan nedir? İhsan kelimesi asıl manası bir şeyi güzelleştirmek demek. Yaptığınız işi güzel yapıyorsanız işinizi ihsanla yapmışsınız demektir. Ve o meselede muhsin olmuşsunuz demektir. Demek ki ne iş yaparsanız yapın güzel yapmalısınız. Allah Azze ve Celle daima Kur'an'da muhsinleri över. Yaptığı işi güzel yapan, hem güzel işler yapmalı, kötü işlerden sakınmalıyız. Hem de yaptığımız o güzel işi yaparken de güzel bir şekilde yapmalıyız. Boyacı duvarı boyarken güzel boyamalı. Kadın yemek yaparken yemeğini güzel yapmalı. Ne iş yapıyorsanız yapın, yaptığınız işi güzel yapmalısınız. Araba yapıyorsanız arabayı güzel yapacaksınız. Baştan savma yapmayacaksınız. İşte Allah yaptığı işi güzel yapanları ödüllendireceğini bize vaat ediyor. Yaptığı işi kötü yapanlardan Allah razı değildir. Peygamberimiz öyle buyurur. Allah yaptığı işi güzel yapanları, sağlam yapanları sever. İşinde itkan edenleri, itkan ile yapanları, yaptığı şeyi sağlam yapanları sever. Onlar işte muhsin olanlardır. Ama gelin görün ki Müslümanlar yaptığı işi kötü yapan insanlar durumuna geldiler. Baştan savma ahlakı bize yerleşti. Gavurun yaptığına özenir olduk. Halbuki onlar o ahlakı bizden aldılar. Onlar yapıyorsa adeta sağlam olur diye bir anlayış aramızda yerleşti. Çünkü hakikaten de asırlarca işlerini sağlam yaptılar. Amerikan malıysa, Avrupalı yaptıysa sağlamdır diye bir anlayış aramızda yok mu? Bu doğru değil mi? Demek ki Müslümanlarda olması gereken ahlak kafire geçmiş. Allah yaptığı işi güzel yapanları sever. Ve güzel ve hayırlı işler yapanları sever. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin Nuh Aleyhisselam'ı sevmesinin sebebi budur. Nuh Aleyhisselam asırlarca mücadele etti. Asırlarca hayırlı işler yaptı. Ve Allah da onu bize bakın on binlerce sene sonra anlatıyor. Kıyamete kadar da Nuh Aleyhisselam konuşulacak. Bütün Müslümanlar konuştular ve konuşuyorlar. Asırlarca daha onu konuşacaklar. İşte demek ki o günküler anlamasalar da, o gün 5-10 kişi sadece iman etse bile, Allah Azze ve Celle milyarlarca insanı onu sever hale getiriyor ileride. Bugün anlaşılmayabilirsiniz, önemli değil. Yolunuz doğruysa önemi yok. Allah sizi anlıyor. Allah Azze ve Celle sizi destekliyor ise gerisi önemli değil. Size Allah Azze ve Celle başka şekilden dostlar yaratacaktır. Gelecek nesillerin arasında belki aileniz sizi desteklemeyecek. Belki aileniz kıymetinizi bilmeyecek. Ama Allah başkalarını gönderecek, onlarla sizi destekleyecek. Çünkü Allah bu şekilde her zaman salihleri desteklemiştir. İnnehu min ibadinel müminin. O Nuh bizim mümin kullarımızdan idi. Yani neden Allah Azze ve Celle onu o şekilde mükafatlandırdı? Çünkü iman sahibiydi. Müminlerden olduğundan dolayı demek ki imana ulaşmış olanlara Allah Azze ve Celle bu şekilde bir son nasip ediyor. ثُمَّ اَغْرَقْنَ الْآخَرِينَ Biz onu bu şekilde kurtardık ve diğerlerini de boğduk. Diğerler hepsi boğuldular. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi içinden bir tane bile Allah bırakmadı. Belki yeryüzünde olan bütün insanlar, evet Nuh Aleyhisselam bütün dünyaya gönderilmiş değil, bir kavme gönderilmişti. Ama belki de o zaman zaten bir kavim vardı dünyada, belki de başka millet yoktu. Kesin olarak bilemiyoruz. Tufanın bütün dünyada olduğuna dair dağların tepelerinde bir takım fosiller bulunmasından anlaşılıyor ki tufan bütün dünyada olmuş olsa gerek. Dağların üstlerinde, tepelerinde bir takım balık fosillerinin bulunmuş olması, suyun oraya kadar çıktığını gösteren bir takım alametlerin, işaretlerin olması bütün dünyada tufanın olduğuna işaret ediyor. Bütün dünyada tufan olduysa demek ki bütün dünyadaki kafirler de helak edildiler. Belki o zaman diğer peygamberlerin kavimleri de aynı şekilde o peygamberi inkar etmişler. Belki de Allah Azze ve Celle onlar da o yüzden helak etmiş olabilir. Yahut da o zaman sadece Nuh'un bölgesinde tufan gerçekleşmiş de olabilir. Bu hususta elimizde kesin bir bilgi mevcut değil. وَاِنَّ مِنْ شِعَتِهِ لَاِبْرَاهِيمِ Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını anlattıktan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına temas ediyor. Ve buyuruyor ki Nuh nasıl ki bu dava uğruna mücadele ettiyse İbrahim de işte onun şiasından idi. İbrahim aleyhisselam da onun taraftarlarından idi. Onun fırkasından idi. Şia demek o demek, fırka demek, taraftar demek. Hazreti Ali'nin şiası denildiği zaman yani Ali taraftarları demek olur. Osman'ın şiası denildiği zaman Osman taraftarları demek olur. Burada Allah Azze ve Celle şiatu Nuh diyor. Nuh'un şiası, Nuh'un taraftarı idi Hazreti İbrahim aleyhisselam. Neden? Çünkü o da aynı iman esaslarına iman ediyordu. İbrahim aleyhisselam da Hazreti Nuh aleyhisselamın iman ettiklerine iman ediyordu. Dolayısıyla o da aynı mektebin talebesiydi. Onun davası da aynıydı. Hazreti İbrahim'in kıssasına geçiliyor. Ve onun kıssasına başlanırken bu şekilde başlanıyor. Hepsinin davası aynıydı denilmek isteniliyor. Nuh aleyhisselam ile İbrahim aleyhisselamın arası on binlerce yıl. Kur'an ta oradan buraya atlıyor. Nuh aleyhisselam belki 40 bin 50 bin sene evvel yaşadı. Tam olarak bilemiyoruz ama İbrahim aleyhisselam yaklaşık olarak 4 bin sene kadar evvel yaşamıştı. Arasında belki 30 bin, belki 40 bin, belki 50 bin sene var. Belki daha da fazla. Çünkü ilk insana ait olan fosiller 40-50 bin sene evveline ait olduğu kesinlikle biliniyor ama 2 milyon sene evveline ait olan bir takım fosiller de bulunmuştur. Ama insan olup olmadığı kesin olarak anlaşılamamıştır. Bugünkü insanın tıpatıp aynısı olduğu kesin olarak anlaşılamamıştır. Fakat ilk insanın en azından 40 bin sene kadar evvel yaşadığı bilinmektedir. Demek ki Nuh aleyhisselam ile İbrahim aleyhisselamın arası on binlerce yıldır. Ve Allah azze ve celle ta oradan buraya atlıyor. Ve demek istiyor ki bütün peygamberlerin davası aynıydı. Bu arada başka birçok peygamberler gönderildi. Hud gönderildi, Salih gönderildi. Çok peygamberler gönderildi. Ve Allah azze ve celle onları atlayarak İbrahim aleyhisselam kıssasına geçiyor. O da diyor Nuh'un şiasından idi. Nuh'un zürriyetinden idi. O da Nuh gibi aynı davayı omuzlamıştı. Aynı dava için mücadele ediyordu. Demek ki aynı dava için mücadele edenler birbirinin şiasıdırlar. Birbirinin taraftarıdırlar. Aralarında on binlerce yıl olsa bile Allah Azze ve Celle bu şekilde bize şu mesajı veriyor. Eğer davanız aynı ise siz Hazreti Muhammed'in ümmetinden olmuş olursunuz. Onun şiasından olursunuz. Eğer onun davasını siz de omuzluyorsanız işte o zaman siz de ondansınız. Yok eğer onun inandıklarına inanmıyor yahut inanıyor ama onun davasını omuzlamıyorsanız onun ümmetinden olsanız da şiasından olamazsınız. Ümmetinden olmak başka bir şey, şiasından olmak başka bir şey. Her Müslüman peygamberimizin ümmetindendir ama onun şiasından olmak, onun taraftarlarından olmak, onun davasını omuzlamakla mümkündür. Demek ki istenilen şey, tavsiye edilen şey, bize örnek olarak gösterilen şey sadece ümmetten olmak değil, Müslüman olmak değil, aynı zamanda o peygamberlerin şiasından olmak, onların taraftarlarından olmak, onların savunuculuğunu yapmak, onların davalarını omuzlamak. O yüzden Allah Azze ve Celle şia tabirini kullanıyor. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ İbrahim Rabbine bir kalbi selim ile geldi. Rabbine bir kalbi selim ile yöneldi. Yani kalbi tertemiz idi. Kalbinde şirk yoktu, tevhid vardı. Ve kalbinde başka bir maraz da yoktu. Kalbi her türlü hastalıktan selim idi. Ne güzel bir kelimedir selim kelimesi. Her türlü hastalığa karşı selim olmak. Hiçbir hastalığın kalpte olmaması hali, bütün hastalıklardan korunmuş olma hali, bir kalbi selim ile Rabbine yöneldi Hazreti İbrahim. Kalbinde hiçbir hastalık yoktu yani. Ne şirk gibi büyük bir hastalık, ne de haset gibi, kin gibi, nefret gibi hastalıklar. Bir kalbi selim sahibiydi Hazreti İbrahim. Bunu Kur'an İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına başlarken söylüyor ki, biz İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi selim olduğunu bilelim ve biraz sonra İbrahim Aleyhisselam'ın o putları devirdiğini göreceğiz. Putları yıktığını göreceğiz. Demek ki kalbi selim olanlar çok yumuşak kalpli olsalar da putlara karşı nefret duymak zorundadırlar. Demek ki kalbi selim olmak küfre ve şirke karşı da yumuşak olmak demek değil. O yüzden İbrahim Aleyhisselam o kadar o selim kalbine rağmen, o yumuşak kalbine rağmen, karıncayı incitemeyecek kadar merhametli olmasına rağmen, yine de İbrahim Aleyhisselam'da küfre ve şirke karşı şiddet göreceğiz. Demek ki kalbi selim sahibi olmak buna engel değil. Demek ki merhametli olmak küfre karşı nefret etmeye engel değil. Demek ki sizin peygamberiniz, peygamberimiz sadece rahmet peygamberi değil. Bütün peygamberler de öyleydi. Hepsi hem rahmet peygamberi hem de savaş peygamberiydiler. Onun için Hazreti İsa Aleyhisselam da öyle söyler. Onun da kalbi selim idi. Bütün peygamberlerin kalbi selimdir. Ama Hazreti İsa da mesela aynı şekilde tavır koyar. Der ki ben barış getirmeye gelmedim. İncil'lerde söylüyor. Ben sulh getirmeye gelmedim. Ben kılıç getirmeye geldim. Ben evladı ana babadan ayırmaya geldim. Ben karıyı kocayı ayırmaya geldim. Yani insanlar yanlış şey üzerinde ittifak etmişler. Ben onlara doğruyu anlatacağım ve bu şekilde ayrılacaklar. İcabında evlat da ana babası din meselesinden dolayı ayrılacak. Ben bunun için gönderildim. Gerçekleri söyleyeceğim ve söylediğim zaman da aileler belki dağılacak. Ama bu ittifakları yanlış bir şey üzerinde ittifaktır. Onun için onun dağıtılması gerekmektedir. İşte kalbi selim olan Hazreti İsa da böyle ifade eder. Tüm peygamberler kalbi selimdir. Peygamberimiz kalbi selim değil mi? Ne diyor? Ben yeryüzünde insanlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip namaz kılıp zekat verene kadar savaşmakla emrolundum. Ben insanlar bunları yapana kadar savaşmakla emrolundum der. Halbuki o da rahmet peygamberidir. Demek ki rahmet peygamberi olmak zalimlerle, kafirlerle mücadeleye engel değil. Zaten o da rahmetin gereğidir. Eğer onlarla savaşılmazsa yeryüzünde zulüm ve küfür ve şirk bitmez ki. Onun için onlarla mücadele de rahmet peygamberi olmanın gereğidir. Harp peygamberi olması rahmet peygamberi olmasının bir icabıdır. Yoksa rahmet peygamberi olmuş olmaz. İşte kalbi selim olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam, kalbini hastalıklardan temiz tutmuş olan İbrahim, kalbinde ne kin var, ne nefret var, ne haset var. Kalbi selim olmak tevhid ile mümkündür. Yoksa insanın kalbi selim olması mümkün değil. Kalpte tevhid olmadığı müddetçe, şirk olduğu müddetçe insanın kalbinin selim olması mümkün değildir. Mesela hasedin olması insanın kalbinde aslında tevhidin zayıf olmasından ya da olmamasından kaynaklanır. Ne alakası var diyeceksiniz? La ilahe illallah ile, tevhid ile, her şeyi Allah'a bağlamak ile, bütün kuvveti, kudreti Allah'a bağlamak ile, bütün yetkileri, bütün sıfatları Allah'a vermek ile hasedin ne alakası var? Çok alakası var. Bir insan bir insanın malını, mülkünü veya makamını neden kıskanır? Neden haset eder? Çünkü o malın, mülkün veya o makamın ona Allah tarafından verildiğini düşünemediği için, Allah Azza ve Celle'nin verdiğini, imtihan için verdiğini anlamış olsaydı, verenin Allah olduğunu anlamış olsaydı, o zaman onu haset edemezdi. Çünkü o zaman Allah'ın iradesine ve takdirine ve kaderine karşı gelmiş olur. Öyle görmediği için demek ki kıskanıyor, haset ediyor. Tevhid kalbine yerleşmiş olsaydı, her şeyi yapan Allah'tır, veren Allah'tır, onu öylece anlamış olsaydı o zaman kıskanamazdı. مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Attığın zaman, savaşta attığın zaman sen atmadın ey Resulüm ama Allah attı. Hakikatte her şeyi yapan Allah'tır, yani sen değilsin. Böyle bakan insan haset eder mi? Ona o malı mülkü verenin Allah olduğunu bildiği zaman haset eder mi? Ederse o zaman Allah'ın takdirine karşı gelmiş olmaz mı? Meseleye böyle bakabilmek için tevhid anlayışına ulaşmış olmak lazım. Allah'tan başka bir ilahın olmadığını anlamak lazım. Allah'tan başka verenin olmadığını anlamak lazım. İşte o zaman insan hasetten kurtulabilir. Kalbi o zaman selim olur. Haset hastalığından kurtulur. Kibir de bu şekilde, cimrilik de bu şekilde, bütün hastalıklar hakikatte hepsi de tevhidin kalbe yerleşmemesiyle alakalıdır. Tevhid kalbe yerleştiği zaman Allah'tan başka bir kudret ve kuvvet sahibi, otorite sahibi olmadığını kul anladığı zaman, o zaman kalbi bütün marazlardan zaten temizleniyor. Her şeyi Allah'a bağlıyor çünkü. O zaman kalbi bütün marazlardan temizleniyor. Ve işte Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'in kalbinin selim olduğunu ifade ediyor bize. Demek ki her şeyi Allah'a bağlıyordu. Zaten o bir muvahhid idi. Kur'an başka ayetlerde İbrahim Aleyhisselam'ı öyle zikreder. O bir muvahhid idi der. Tevhidi anlamış olan biriydi. Ve kalbinde buna benzer marazlar yoktu. İşte kalbine, kalbi selim olarak Allah'a bu şekilde geldi, Allah'a yöneldi İbrahim Aleyhisselam. İskâle li ebihi ve kavmihi mâzâ ta'budûn. Babasına da milletine de dedi ki, neye tapıyorsunuz siz? İbrahim Aleyhisselam daha çocukken bile Allah Azze ve Celle ona bir takım hakikatleri görmesi nasip ediyordu. Bakıyordu kainata, kainat kitabını okuyordu ve baba diyordu, seni de milletini de apaçık sapıklık içinde görüyorum. Neye tapıyorsunuz siz? Mâzâ ta'budûn. Neye kulluk ediyor, neye itaat ediyorsunuz siz? Daha çocukken bile anlıyordu. Kur'an buyurur ki, kezâlike nuri İbrahim'e melekûte semâvâti vel ard. İşte biz böylece İbrahim'e daha çocukken bile gösteriyorduk. Göklerin ve yerin saltanatını, hükümranlığını, harikalarını görüyordu, melekutunu görüyordu ve anlıyordu. O zaman böyle söyleyebiliyordu babasına, seni de kavmini de yanlış yolda görüyorum diyebiliyordu. Demek ki göklerin ve yerin melekutunu göremeyenler bunu söyleyemezler. Şirkten kendilerini kurtaramazlar. Göklerde ve yerde olan harikaları görmek zorundasınız. Tefekkür etmek zorundasınız. Allah Azze ve Celle sürekli yaratıyor, sürekli değiştiriyor. Sürekli bakalım diye aynı olmasın istiyor. Aynı olursa sürekli bakmazız, bakmayız diye Allah Azze ve Celle bu şekilde sürekli değiştiriyor. Gökyüzü sürekli değişiyor, toprak sürekli değişiyor, çiçekler sürekli değişiyor, insanlar da sürekli değişiyor. Hayvanlar, insanlar, canlılar, cansızlar, gökyüzünden tutun yeryüzüne kadar her şey hareket halinde, canlı. Sürekli değiştiriliyor ki sürekli bakalım diye, bakalım ve görelim diye. Ve şirkin yanlışlığını anlayalım. Allah'tan başka bir ilahın otoriten olmadığını anlayalım diye, Allah'tan daha iyi kimsenin bilmesinin mümkün olmadığını anlayalım diye, Allah'tan başkasına itaat etmeyelim diye, bütün kainatın sahibi oysa sadece ona itaat edelim diye, ondan başkasına kulluk yapmayalım diye, sürekli bakalım ve düşünelim diye. Dedi ki, mâzâ ta'budun, neye tapıyorsunuz? Eifken âliheten dûnellâhi turidun. Siz dedi, Allah'tan başka ilahlar mı istiyorsunuz? İftira atmak mı istiyorsunuz? Allah'a iftira atarak, yalanlar söyleyerek bu şekilde başka ilahlar mı edinmek istiyorsunuz? Başka ilahları, başka şeyleri ilahlaştırmak suretiyle Allah'a iftira atmak mı istiyorsunuz? Yani sanki Allah Azze ve Celle gücü yetmiyor da bütün kainatı yaratmaya veya idare etmeye, bir takım şeyleri Allah'ın dışında başkaları mı idare ediyor zannediyorsunuz? Böyle mi zannetmek istiyorsunuz? Gök ilahı başka, yer ilahı başka, yağmur yağdıran başka, güneşi doğuran, batıran başka. Böyle mi inanmak istiyorsunuz? Bu Allah'a iftira olmaz mı? Bu Allah'ın kudretinin sonsuz olmadığını söylemek demek olmaz mı? Bu Allah Azze ve Celle insana benzetmek olmaz mı? Bu Allah'tan başka ilah edinmek ne demek oluyor yani? Allah'ın gücü yetmiyor da başka ilahlara, ortaklara mı ihtiyacı var yani? Onu mu söylemek istiyorsunuz? Demek istiyordu ki, Allah'tan başka bir ilah tanımak Allah'a iftira atmaktır. Allah'ın sıfatlarını eksik gibi görmektir. Allah'ı insanlar gibi görmektir. Allah'ın oğlu var demek, Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu demek, Allah'a iftira atmaktır. Yani sanki Allah da insan gibi Allah'ı insan makamına indirmektir. Ya da insanı Allah makamına çıkarmaktır. Her ikisi de Allah'a iftiradır. Ve sonsuz bir cinayettir. Ve sonsuz cinayetin de hükmü sonsuz azaptır. İşte o yüzden cehennem kafirlere ebedidir. Demek ki şirk Allah'a iftiradır. Allah Azze ve Celle insana benzetmektir. Demek ki insanlar Allah'ı bırakıp da insanların koyduğu esaslara göre yaşamlarını sürdürürlerse, o zaman Allah'a iftira atmış olmaktadırlar. Allah bir takım yasalar koyar, insanlar da bir takım yasalar koyar. Eğer insanlara, Allah'a verdiğiniz yetkiyi insanlara verirseniz, ya Allah'ı insan makamına indirmiş ya da insanları Allah makamına çıkarmış olursunuz. Allah'ın yasalarını belli bir zaman için gibi görmüş olursunuz. Allah'ın yasalarının da haşa yanlış olabileceğini düşünmüş olursunuz. Onun yasalarının da belli bir zaman ve belli bir mekan için olduğunu söylemiş olursunuz. Bu Allah'a iftiradır. Sanki Allah gaybı bilmiyor, sanki Allah'ın koyduğu yasalar bütün zamanlar için değilmiş gibi olur. Yahut da bir insanı Allah makamına çıkarmış olursunuz. Bir insana da Allah gibi yetki verirseniz, onun da hayatınıza karıştırırsanız, onun dediği gibi yaşayacağınızı kabul ederseniz, Allah'ın dediğini bırakıp ona tabi olursanız, onu Allah'ın makamına çıkarmış olursunuz. Ve bu da Allah'a iftiradır. Bir insanı Allah'ın makamına çıkarmak, ona Allah'ın sıfatlarını vermek, Allah'a iftira atmak olur. İşte öyle dedi. Siz dedi, bunu mu yapmak istiyorsunuz? فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Sizin dedi alemlerin Rabbi olan Allah hakkında zannınız nedir? Siz Allah'a nasıl inanıyorsunuz dedi. Ne biçim bir Allah anlayışı yani sizin bu Allah anlayışınız? Kıymetli kardeşlerim, Allah'a inanmak nasıl bir iman olursa kabul olur. Allah'a nasıl inanacağız, peygambere nasıl inanacağız, kitaba nasıl inanacağız? Allah her şeyi yaratandır demek yeterli midir? Allah her şeyin rızkını verendir demek, Allah her şeyi bilendir, Allah her şeyi işitendir demek, Allah semidir, basirdir, habirdir demek yeterli midir? Allah'ın varlığına inanmak, tek olduğuna inanmak yeterli midir? O yüzden İbrahim Aleyhisselam böyle söylüyor. Çünkü onlar da Allah'ı biliyorlardı. Allah'ı bildikleri için İbrahim Aleyhisselam böyle söylüyor. Allah'ı bilmeyenlere böyle söylenmez. Allah vardır denir. Ama Allah vardır demiyor. Diyor ki siz alemden Rabbi olan Allah'ı kabul ediyorsunuz da peki nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz söyler misiniz? Herkes kendince bir Allah'a inanıyor. Yahudiler Uzeyr'i Allah'ın oğlu olarak görüyor, oğlu olan bir Allah'a inanıyor. Hristiyanlar Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak görüyor. Birileri Hazreti Ali'yi Allah'ın oğlu olarak görüyor. Birileri Allah'ın kainata hükmettiğini ama insana hükmetmediğini düşünüyor. Allah bize karışmaz diyor. O da Allah'a inanıyor. Allah vardır diyor. Her şeyi yaratandır, her şeyi işitendir. Her şeyden haberdar olandır, rızkımızı verendir, tövbeleri kabul edendir. Şöyledir, şöyledir, şöyledir. 99 sıfatının 98'ini kabul ediyor. Ama Allah'ı kanun koyucu bir Allah olarak kabul etmiyor. Hepsi boşa gitti. Allah'ın bir sıfatını inkar etsen de 99'unu inkar etsen de aynı. Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir de melik değil midir? Semi' olması onun sıfatıdır. Basir olması, alim olması. Halik olması, bari olması onun sıfatıdır da. Tevvab olması, rezzak olması, gaffar olması, alim olması sıfatıdır da melik olması sıfatı değil midir? Ha Allah her şeyi işiten değildir demişsiniz. Ha Allah kanun koymayandır demişsiniz, ne fark eder? Ha Allah her şeyi bilmez demiş birisi, ha Allah'ın koyduğu kanunlara uymak zorunda değilim demiş, ne fark eder? Her ikisi de Allah'ın bir sıfatını inkar etmektedir. Allah her şeyi görmez diyen adam kafir oluyor da, Allah melik değildir, hükümdar değildir, kanun koymuyordur. Bizi serbest bırakmıştır diyen nasıl Müslüman kalabilir? O el-Melik'tir. Hükümdardır. El-Hakim'dir. Hakimdir yani. Hikmetle hükmeder. Hakim gibi hükmeder. Kanun koyar. Böyle inanmayan nasıl olur da Allah'a inanmış sayılır? Siz benim 99 tane sıfatımı saysanız, 98'ini doğru olarak söyleseniz, boyumu, kaşımı, gözümü, saçımı, her şeyimi doğru olarak söyleseniz, ama bir tane sıfatımı yanlış söyleseniz, mesela gözleri kırmızıdır deseniz, yahut kulaklar 10 tanedir deseniz, burnu 5 tanedir deseniz, artık o ben değilim. Yahut mesela okuma yazma bilmiyor deseniz artık o ben değilim. Bir sıfatımı doğru söylemezseniz o ben değilim. Allah da öyle bütün sıfatlarıyla doğru olarak anlaşılmalı. Allah hem her şeyi işiten hem her şeyi bilen olduğu gibi aynı zamanda kanun koyandır da. İşte İbrahim Aleyhisselam o noktaya işaret etmek istedi. Siz dedi Allah'a inanıyorsunuz da nasıl acaba sizin zannınız nedir? Alemlerin Rabbi olan فَمَا زَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi olan Allah hakkında zannınız nedir? Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Bugün birçok insan kendisine karışmayan bir Allah'a inanıyor. Kanun koymayan bir Allah'a inanıyor. Namazı emredebilir. Orucu emredebilir, haccı emredebilir ama ona mesela açık saçık bir kadına mesela başını ört diyemez. Öyle bir Allah'a inanan kimseler var. Yahut başörtüsünü emredebilir, namaz emredebilir ama dünyevi meselelerde kanun koymaz. Nasıl para kazanacağımıza, nasıl harcayacağımıza, alışverişin helaline haramına karışmayan bir Allah'a inananlar var. Mirası nasıl taksim edeceğimize, suçlulara nasıl ceza vereceğimize, nasıl hangi kıyafeti giyip hangi kıyafeti giymeyeceğimize, savaşta ve barışta hangi esaslara bağlı kalacağımıza, medeniyetin hangi kriterlerini, kim Allah'tan hangi kriterleri alacağımıza, bütün bunlara karışmayan bir Allah'a inananlar var. Dünyaya karışmayan, insanı başıboş bırakan bir Allah'a inananlar var. Bilsinler ki onlar Allah'a inanmamışlardır. Kur'an buyurur ki اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? İnsanı başıboş bırakmış olan bir Allah'a inanan Allah'a inanmamıştır. Çünkü Allah insanı başıboş bırakmamıştır. Nasıl bir Allah'a inanmamız önemli bir mesele olduğu gibi, nasıl bir peygambere inanacağımız da önemli, nasıl bir kitaba inanacağımız da öyle önemli. Nasıl bir kitap, namazı anlatan bir kitap mı sadece? Kur'an-ı Kerim namaz anlatmaz bile, namaz kılın der o kadar, ve akimus salah o kadar. Ve etu zeka, zekatı da verin o kadar, tarif etmez. Hac edin o kadar, Allah tarif etmez hacı uzun uzun. Orucu da tarif etmez Allah. Peki bu koca kitap ne anlatıyor o zaman? Hayatımızda bağlı kalacağımız esasları anlatıyor. Kur'an'a namaz kitabı yahut da ahlak kitabı olarak bakanlar da Kur'an'a iman etmemiştir. Kur'an'ın hayatımızın her alanına karışacağına inanmayan, her şeyini Kur'an'dan almak zorundasın. Kur'an'da bir hüküm varsa, bütün dünya hayır öyle değil şöyledir dese, sen bütün dünyayı çiğnemek ve Allah'ın kitabını çiğnememek zorundasın. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi. Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah ve Resulü bir şey dediği zaman siz başka bir şey demeyin. Allah'ın önüne geçmek, kitabın önüne geçmekle olur. Resulünün önüne geçmek de sahih hadislerde belirtildiği halde o meselede başka bir görüş ortaya koymakla olur. O meselede peygamber bir şey dediği halde onun dediğini almayıp kendi kafasından içtihat yapmakla olur. Nasıl bir Allah'a iman? Kanun koyan bir Allah'a iman. Nasıl bir kitaba iman? Kanun koyan bir kitaba iman. Nasıl bir peygambere iman? Kanun koyan bir peygambere iman. Sadece öğüt veren bir peygamber değil, aynı zamanda harp peygamberine iman. Sadece öğüt veren bir peygamber değil, aynı zamanda mücadele insanına iman. Dava adamına iman. İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam, siz diyordu, Rabbul Alemin olan Allah hakkında nasıl bir zan besliyorsunuz? Sizin inandığınız Allah'ın ortakları var. Sizin inandığınız Allah'ın sıfatlarında eksiklik var. Sizin inandığınız Allah Azza ve Celle'ye sanki ortaklar var da ona yardım ediyorlar. Halbuki böyle bir iman iman değil. Böylece Hazreti İbrahim Aleyhisselam onların ne şekilde iman etmeleri gerektiğine işaret etmek istiyordu. Allah'a imanın doğru şeklini ortaya koymak istiyordu. Sadece Allah'a inandım demekle olmayacağını anlatmak istiyordu. Ve bu şekilde İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası devam ediyor. Ben burada bırakmak istiyorum. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında Kur'an'ın mesajını ulaştırmaya çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.